Ayrım 3. Maceracılar. Wilbur Smith. Sayfa 32. 3. Bölüm. Bruce yeniden saatine baktı. Daha sabahın 6'sına, yani sokağa çıkma yasağının bitmesine 20 dakika vardı. O zamana dek Wally Henry'nin kahvaltı etmesini seyretmek zorundaydı. Bu ise tatsız bir şeydi. Çünkü Henry düzenli fakat mide bulandıracak biçimde yemek yiyen biriydi. Bruce sonunda dayanamayarak sinirli sinirli, "Çiğnerken neden ağzını kapatmıyorsun?" diye çıkıştı.
"Ben sana özel işlerini soruyor muyum?"
Henry başını tabağından kaldırdı. Çenesi kızıl renkte, birkaç günlük sakalla kaplanmıştı. Gözleri de bir gece önceki sefahattan dolayı kanlı ve şişti. Bruce başını çevirerek yine saatine göz attı. Sokağa çıkma yasağını çiğneyerek intiharı göze alma ve derhal tren istasyonuna gitme isteği güçlüydü. Bu durumda en hafifi devriyelerden birine yakalanmak ve kendisini temize çıkarana dek de 12 saat vakit kaybetmekti. En kötü olasılıkla anında vurulmak. Fincanına yeniden kahve koyarak ağır ağır yudumlamaya başladı. Sabırsızlık daima zayıf yönlerimden biridir diye düşünüyordu. Yaptığım hataların hemen hemen hepsi bu nedene dayanıyor. Fakat yıllar geçtikçe biraz düzelir gibi oldum. 20'sindeyken bütün ömrümü bir haftada yaşamayı isterdim. Şimdi buna karşılık bir yıla razı olabilirim. Kahvesini bitirdikten sonra yine saatine baktı. 6'ya 5 vardı. Artık bu tehlikeyi göze alabilirdi. Kamyona gitmesi aşağı yukarı bu kadar sürerdi. ''Beyler, eğer hazırsanız...'' Sandalyesini iterek kalktı, sırt çantasını alıp koluna taktı ve en önden odadan çıktı. Rafi oluklu saçtan yapılma küçük barakalardan birinde malzemenin üstüne oturmuş onları bekliyordu. Adamları da beton zeminde yakmış oldukları bir düzine kadar küçük ateşin çevresinde çömelmiş kahvaltı pişiriyorlardı. ''Tren nerede?''
''Rafi, bu iyi bir soru patron.'' diyerek onu kutladı.
Bruce homurdandı. Sonra da itiraza kalktı. Fakat trenin çoktan burada olması gerekirdi.
''Olması gerekirdi sözü burada çok farklı.''
Bruce, ''Tanrı kahretsin.'' diye homurdandı. ''Öğleden önce yola çıkabilirsek talihliyiz demektir. Ben gidip istasyon şefiyle konuşacağım.''
''En iyisi ona bir armağan götürün patron. Hala bir kasa viskiniz var.''
Bruce olmaz diye kükredi. Benimle gel Mike. Ardından Mike'la demir yollarını aşarak ana perona tırmandı. İleride bir köşede demir yolu görevlileri durmuş konuşuyorlardı. Bruce hiddetle onların üstüne gitti. 2 saat sonra Bruce koyu renkli makinistin yanında ayak basma yerinde duruyordu. Lokomotif ağır ağır yükleme yerine doğru ilerlemekteydi. Makinist şişman, ufak tefek bir adamdı. Yüzünün esmerliğinin güneş yanığı olmadığı belliydi. Konuşurken takma dişlerinin pembe damağı gözüküyordu. Adam endişeyle, "Monsieur," dedi, "Port Reprieve'e kadar gitmek istemiyorsunuz değil mi?"
"Evet."
"Yolun ne durumda olduğunu bilmemiz olası değil. Son 4 aydır oradan hiç tren geçmedi."
"Biliyorum, onun için ihtiyatla ilerleyeceksin."
"Adam, ama eski hangarın yakınında Birleşmiş Milletler gücü bulunuyor. Onlar yolu kestiler," diye itiraz etti.
"Bizim geçiş iznimiz var."
Bruce adamı yatıştırmak için gülümsedi. Taşıt bulduğundan beri öfkesi azalmaya başlamıştı. "İlk barakanın yanında dur." Adam freni çekince buhar fısıltılı bir ses çıkardı ve tren beton platformun yanında durunca da Bruce atladı.
"Tamam Rafi," diye seslendi, "çalışmaya başlayın."
Bruce yanları çelik olan açık yük vagonunu birbirine bağlatmıştı. Çünkü savunması en kolay olan bunlardı. Vagonların göğüs düzeyine gelen yanlarından Bren makineleriyle iki tarafı ve ileriyi tarayabilirlerdi. Bu üçünün arkasında da 2 yolcu vagonu takılıydı. Bunları malzeme deposu ve subay yeri olarak kullanacaklardı. Dönüşte göçmenleri oraya alacaklardı. Lokomotif en gerideydi. Bu durumda hem lokomotifin zarar görme olasılığı daha azdı, hem de vagonlara duman ve kurum püskürtmezdi. Malzemeler 4 kompartmana yerleştirildikten sonra pencereleri ve kapıları kilitlendi. Böylece Bruce artık savunma hazırlıklarına girişti. En öndeki vagonun tepesine alçak kum torbalarını dizdirdi ve bir bren yerleştirdi. Burası kendi yeriydi. Oradan açık vagonların üstünden lokomotife bakabilecekti. Ayrıca vagonun üstünden bütün çevreyi görmek de olasıydı. Öteki Brenner'i öndeki vagona yerleştirtip bunların komutasını Henry'e verdi. Mühimmat deposundaki binbaşıdan 3 tane yeni telsiz aygıtı almıştı. Bunlardan birini lokomotif makinistine, birini Henry'e verdi. Üçüncüsünü de kendisine sakladı. Böylece haberleşme sisteminin başarılı olduğu kanısındaydı. Hazırlıklar tamamlandığı sırada saat 12'ye yaklaşmıştı. Bruce yanında kum torbalarının üstüne oturan Rafi'ye döndü. Her şey tamam mı?
Tamam patron.
Kaç kişi eksik? Bruce deneyimlerinden bütün askerlerinin aynı anda aynı yerde olamayacağını biliyordu.
8 kişi patron.
Bu dünkünden 3 kişi daha çok, böylece bize sadece 52 adam kalıyor. Yoksa onlar da ormana mı kaçtılar dersin? Adamlarından 5'i ateşkes gününde silahlarıyla birlikte kaçarak ana yolların altını üstüne getiren çetelerden birine katılmak için ormana gitmişlerdi. Çeteler korunmayan araçları basıyor, talihli yolcuları dövüyor, talihsizleri öldürüyor, fırsat buldukça ırza geçiyor ve genellikle günlerini gün ediyorlardı.
Hayır patron, sanmıyorum. O üçü de iyi çocuklar. Onlar kentte eğlenceye dalmış. Bana kalırsa saati de unutmuşlardır.
Rafi başını salladı.
Onları bulmamız yarım saatimizi alır. Bütün yapacağımız gidip o bilinen evleri ziyaret etmek. Bunu denemeyi ister misin?
Hava kararmadan Mısapa kavşağına erişeceksin. Ortalıkta dolaşacak vaktimiz yok demektir. Onları döndüğümüzde buluruz artık. Bruce Boer Savaşı'ndan beri ordudan kaçmayı bu kadar hafife alan bir ordu daha olmuş mudur acaba diye düşünüyordu. Yanındaki telsize dönerek haber verme düğmesine bastı. Makinist.
Evet monsieur.
Hareket et.
Birleşmiş Milletler engeline varana dek çok ağır git. Engelin gerisinde dur.
Peki monsieur.
Yükleme yerinden çıktılar. İş merkezine de Katanga askerlerinin nöbet tuttu. Avenue du Symmetri kavşağını da geride bıraktılar. Banliyölerden geçtiler ve sonunda Bruce ileride mevzilenmiş Birleşmiş Milletler askerlerini görünce hafiften endişelenmeye başladı. Ceketinin göğüs cebindeki izni General Ree Singh imzalamıştı. Ama daha önce bu savaşta bir Hintli generalin emirlerini Sudanlı bir yüzbaşı da İrlandalı bir çavuş da dinlememişlerdi. Onun içinde kendilerini bekleyen karşılama töreni heyecanlı olabilirdi. Mike Haig ilgisiz bir tavır takınarak sigara yaktı. Bizim işi duymuş olduklarını umarım. Ama bir yandan da askerlerin mevzilendiği yerleri belirten yeni kazılmış topraklara endişeli endişeli bakıyordu.
Rafi, o adamlarda bazukalar var diye söylendi. Hem onlar İrlandalı Araplar. Dünyada en çılgın Araplar da onlardır. İrlandalılar. Bazukanın boynuna bir bomba savurmasını ister miydin patron?
Hayır teşekkür ederim Rafi. Bruce yine telsizin düğmesine bastı. Henry. Ön vagondaki Wally Henry küçük telsizi alıp göğsüne dayayarak Bruce'a baktı.
Evet Curry.
Adamlarına Brenner'den uzak durmalarını söyle. Geri kalanlar da tüfekleri bıraksınlar.
Tamam.
Bruce onun emir vermesini, askerleri geri itmesini seyretti. Henry öndeki vagonlara doluşmuş jandarmaların arasına girmişti. Bruce bütün treni saran gergin havayı hissediyordu. Jandarmalarının istemeye istemeye silahlarını bıraktıklarını ve somurtarak ilerideki Birleşmiş Milletler engeline baktıklarını gördü. Bruce yine telsizle konuştu. Makinist ağırlaş. Engelin 50 metre gerisinde dur. Fakat ateş edilecek olursa istim valfını aç ve bizi engelden geçir.
Peki monsieur.
İleride kendilerini karşılamaya çıkan kimse yoktu. Sadece demir yolunun üstündeki kazık ve benzin varillerinden oluşmuş düşman halli engel görülüyordu. Bruce vagonun üstünde durarak barıştan yana olduğunu belirtmek ister gibi ellerini havaya kaldırdı. Fakat bu bir hataydı. Bu yüzden aşağıdaki jandarmaların sakin havası bozuldu. Biri de ellerini kaldırdı ama yumruklarını sıkmıştı.
''Jandarma Birleşmiş Milletler, merde!'' diye bağırdı.
Bu bağırma hemen yayıldı.
Birleşmiş Milletler merde! Birleşmiş Milletler merde!
Başlangıçta gülerek bu savaş çığlığını yineliyorlardı ama az sonra gülüşler kesilerek sesler hırsla yükseldi.
Bruce kes sesini baş belası diye gürleyerek açık elini yanında duran jandarmanın yüzüne doğru indirdi.
Ama adam bunu fark etmedi bile. Jandarmanın gözleri Afrikalılara özgü bulaşıcı coşku yüzünden camlaşmaya başlamıştı. Silahını kaparak göğsüne dayamıştı. Aynı sözleri yinelerken vücudu gerginlikten kasılmaya başlamıştı. Bruce parmaklarını adamın çelik miğferinin kenarına geçirip bağlığı gözlerine doğru çekti. Böylece adamın ensesi açıkta kaldı. Bruce bir judo darbesi indirince jandarma kum torbalarının üstüne yığılıp kaldı ve tüfeği de elinden kaydı. Bruce umutsuzlukla başını kaldırdı. Altındaki vagonlarda heyecan iyice artmıştı.
''Onları durdur, Henry de Surya. Tanrı aşkına durdurun onları.''
Ama sesi o bağırışmalar arasında kayboldu. Bir jandarma onun ayaklarının dibinde duran tüfeğini kaptı. Bruce adamın ötekileri ite kaka ateş etmek için vagonun yan tarafına doğru gittiğini gördü. Bir yandan da namluya mermi sürmeye çalışıyordu. Bruce adama adıyla seslendi. Mavembe, fakat sesinin o gürültüyü yarması olanaksızdı. İki saniye sonra bazukaların ağır ateşi yüzünden kıyamet kopabilirdi. Bruce tepede vagonun kenarında durdu. Bir an uzaklığı gözleriyle ölçtükten sonra aşağıya atladı. Ateş etmeye hazırlanan jandarmanın omuzlarına indi. Yerli Bruce'un ağırlığıyla yüzüstü düştü ve yüzü vagonun çelik yanına vurdu. Birlikte yere yuvarlandılar. Jandarmanın parmağı tetikteydi ve tüfek elinden uçarken ateş aldı. Tüfeğin patlamasını tam bir sessizlik izledi. Bruce doğrulup ayağa kalkarken kalçasının üstündeki branda bezi kılıftan tabancasını çekti. Kesik kesik soluyarak çevresindeki adamları pekala diye tehdit etti. Haydi gelin, bana şunu kullanmam için bir fırsat verin. Kendi çavuşlarından birini göstererek gözlerini ona dikti. Sen, seni bekliyorum. Haydi ateşe başla. Adam tabancayı görür görmez sakinleşmeye başladı. Gözlerindeki çılgınlık kayboldu. Gözlerini yere indirerek rahatsız olduğunu belirten bir tavırla ayaklarını yere sürdü. Bruce damdaki Rafi ve Hague'e bakarak sesini yükseltti.
''Onlara göz kulak olun. Yine bağırmaya kalkan olursa hemen vurun.''
''Pekala patron.''
Rafi elindeki otomatik tüfeği aşağıdakilere doğru çevirdi. Adamlara bakarak neşeli neşeli sordu.
''Hanginiz istiyorsunuz?''
Fakat o sırada hava değişmişti. Kafa tutan adamlar iyice utanmış, aralarında bir şeyler mırıldanıyorlardı. Bruce telaşla bağırdı.
''Mike, makiniste haber ver. Adam engeli aşıp treni geçirmeye çalışıyor.''
Tren hızlandığı için birden tekerlek gürültüsü artmıştı. Makinist silah sesini duyar duymaz hızla Birleşmiş Milletler engeline doğru yol almaya başlamıştı. Mike Hague telsizi yakalayarak bağıra bağıra bir emir verdi. Hemen frenler gıcırdadı ve tren engelden 90 metre kadar geride durabildi. Bruce ağır ağır vagonun tepesine tırmandı.
''Mike galiba başımızın belaya girmesine ramak kalmıştı ha?'' dedi.
''Tanrım!'' Bruce başını sallayarak hafifçe titreyen ellerle bir sigara yaktı. ''50 metre daha gitseydik.'' Sonra dönerek jandarmalara soğuk soğuk baktı.
''Köpekler! Bir daha intihara kalkıştığınız zaman beni de beraber götürmeye yeltenmeyin.''
Yere devirdiği jandarma ayağa kalkmış, gözünün üstündeki kocaman şişi yokluyordu. Bruce ona döndü.
''Az sonra daha da beter olman için bir şey düşüneceğim.''
Sonra yanında kum torbalarının üstünde boynunu ovuşturan adama baktı.
''Senin için de öyle. Başçavuş onların isimlerini al.''
''Rafi baş üstüne komutanım.'' diye gürledi.
''Mike.'' Bruce'un sesi yine değişip yumuşamıştı. ''Ben gidip bozukların başında oturan dostlarımla biraz laflayacağım. Sonra işareti verince treni engelden geçirirsin.''
''Mike seninle gelmemi ister misin?'' diye sordu.
''Hayır, sen burada kal.'' Bruce tüfeğini alıp omzuna asarak merdivenden rayların yanındaki yola atladı. Ayaklarının altındaki çakılları çatırdatarak ilerledi. Düşünceli düşünceli, doğrusu yolculuk için fevkalade bir başlangıç diye geçirdi aklından. Daha kentin eteklerinden ayrılmadan olabilecek felaketi neyse bir anda engellemişlerdi. Bruce ileriye bakınca siperlerdeki miğferleri seçer gibi oldu. Tren giderken yaptığı rüzgarda kalmadığı için Bruce yine terlemeye başladığını hissetti.
''Olduğun yerde kal mister.''
Demir yolunun en yakınındaki siperden seslenen bir İrlandalıydı. Bruce güneşte çapraz galasların üstünde durarak bekledi. Artık miğferlerin altındaki gülümsemeyen düşman bakışlı yüzleri de görebiliyordu.
''Ses neden ateş ettiniz?'' diye sordu.
''Bir kaza oldu.''
Bir daha ateş etmeyin, yoksa bir kazada biz yapabiliriz.
Bunu istemem İrlandalı. Bruce yalandan gülümsedi. Soruşturmaya devam eden İrlandalı'nın sinirli olduğu belliydi.
Göreviniz nedir?
Bir izin belgem var, görmek ister misiniz? Bruce cebinden katlı kağıdı çıkardı.
İrlandalı göreviniz nedir diye yineledi.
Port Reprieve'e giderek oradakileri kurtaracağız.
Bunu yapacağınızı duyduk.
İrlandalı başını salladı. Şu izin belgesini bir göreyim. Bruce demir yolundan ayrılarak toprak kümesini açtı ve pembe kağıdı İrlandalı'ya verdi. İrlandalı'nın omzundaki üç çizgi yüzbaşı olduğunu belirtiyordu. Subay izine bir göz attıktan sonra yanındaki adama emir verdi.
Tamam çavuş, engeli kaldırabilirsin.
Bruce treni çağırayım mı diye sordu. Yüzbaşı başını salladı.
Evet, fakat yine kaza çıkmaması için önlem al. Biz kiralık katilleri sevmeyiz.
Bruce İrlandalı aksanıyla karşılık verdi.
Ona ne kuşku ahbap, hem siz de kendiniz için savaşmıyorsunuz.
Birden dönerek demir yoluna atladı ve vagonun tepesindeki Mike Hague'e işaret verdi. İrlandalı çavuş ve adamları demir yolundaki engeli kaldırmışlardı. Tren ağır ağır oradan geçerken Bruce hiddetini gemlemeye çalışıyordu. İrlandalı yüzbaşının hareketi onu etkilemişti. Doğruydu, aslında bir kiralık katildi. Bir insan bundan daha çok düşebilir miydi? Vagon İrlandalı'nın durduğu yerin yanına gelince Bruce demir tutamağı yakalayarak kendini yukarıya çekti. İrlandalı yüzbaşıya alaylı alaylı el salladıktan sonra da vagonun üstüne tırmandı.
Mike tatsızlık çıkmadı ya diye sordu.
Bruce mırıldandı. Kabare oyunlarında görülen türden birkaç söz ettik ama önemli bir şey yok.
Telsize uzandım. Makinist.
Monsieur.
Emirlerimi unutma.
Saatte 40 kilometreyi aşmayacağım. Her zaman da ani bir duruş için hazır olacağım.
İyi.
Bruce telsizi kapatıp Rafi ve Mike'ın arasındaki kum torbalarının üstüne oturdu.
İşte sonunda gidiyoruz diye düşünüyordu. Mısapa kavşağına 6 saat sonra varacağız. Bu kolay olacaktır. Ondan sonrasını ise Tanrı bilir. Ancak Tanrı bilir.
Yol dönemeçliydi ve Bruce geriye bakınca Elizabethville'in beyaz badanalı binalarının sonuncusunun da ağaçlar arasında kaybolduğunu gördü. Seyrek ağaçlıklı ormana dalmışlardı. Artlarında lokomotifin simsiyah dumanı yana doğru savrularak ağaçların arasına giriyordu. Altlarında rayların çapraz bağları yüzünden tren ritmik sesler çıkarıyordu. İleride demir yolu kilometreler boyunca dümdüzdü. Göz alabildiğince böyle gözüküyor ve ufukta zeytin yeşili ormanda kayboluyordu. Bruce gözlerini kaldırdı. Gökyüzünün yarısı tropiklere özgü masmaviydi ama kuzey bulutlarla kaplıydı. Kurşuni bulutlar toprağa değecek gibi alçalmışlar, daha ileride sağanak halinde boşanıyorlardı. Yağmuru aydınlatan güneş ışınları bir gökkuşağı oluşturmuştu. Kurşuni renkli bulut tıpkı atlayan bir yaban öküzü sürüsünün kırda ilerleyişi gibi ağır ağır geliyordu. Bruce miğferinin kayışını gevşetti, tüfeğini de yanına bıraktı.
''Bira ister misin patron?''
''Biran var mı?''
''Tabii.''
Rafi jandarmalardan birine seslendi. Adam aşağıya inip vagona giderek 6 şişe birayla geri döndü. Rafi dişleriyle 2 şişeyi açtı. İki kezinde de şişelerdeki biraların yarısı köpürüp taşarak vagonun tahta yanından aktı.
Rafi bu bira hiddetli bir kadın gibi çılgın diyerek şişenin birini Bruce'a uzattı.
Hiç olmasa susuzluğu gideriyor. Bruce birayı tattı, sıcak, gazlı ve çok tatlıydı. Rafi şişeyi kafasına dikerek işte böyle içilir diye güldü. Bruce açık vagonlara bakınca jandarmaların yolculuk için hazırlandıklarını, yerleştiklerini gördü. Brenlerin başındakiler dışında adamlar tümüyle gevşemiş yatıyor ya da çömelmiş oturuyorlardı. Çoğu da soyunup iç çamaşırlarıyla kalmışlardı. Sıska bir adam yastık yerine miğferini kullanarak uykuya dalmıştı bile. Tropik güneşi bütün şiddetiyle yüzüne vuruyordu. Bruce birasını bitirip şişeyi yandan aşağıya attı. Rafi bir şişe daha açarak bir şey demeden onun eline verdi.
''Neden böyle ağır gidiyoruz patron?''
Makiniste hız yapmamasını söyledim. Böylece demir yolları yerlerinden sökülmüşse durma fırsatını bulabiliriz.
Öyle, balubalar bunu yapmış olabilirler. Onların hepsi de çılgın Araplardır.
Güneşte sıcak bir ayı içmek Bruce'u yatıştırmıştı. Artık bir huzur duyuyordu. O anda çevresindeki yaşama katılmasına gerek yoktu. Karar verme zorunluluğundan kurtulduğu için rahattı. Şu trenin konuşmasını dinle diyen Rafi'ye uyarak kulak kabarttı. Sonra evet biliyorum diye mırıldandı. Bu sese her istediğini söyletebilirsin. Rafi devam etti. Hem bu şarkı da söyleyebilir. Onda gerçek müzik vardır. Bak şöyle. Bir fıçı gibi geniş olan göğsünü şişirip başını kaldırarak şarkıya başladı. Sesi çok kalın ve ahenkliydi. Onun içinde aşağıda kalan açık vagonlardaki adamların dikkatini çekti hemen. Serilip uykuya dalmış olanlar kımıldandılar, doğrulup oturdular. Başka bir ses de melodiyi mırıldanarak ona katıldı. Sonra ses güven kazanarak güçlendi, ötekiler de ona uydular. Sözler önemli değildi, zenciler ritme dayanamıyorlardı. Daha önceleri de pek çok kez birlikte şarkı söylemişlerdi. Tıpkı çok iyi eğitilmiş bir koro gibi baş şarkıcılar yol gösteriyor ve her ses kendi yerini buluyordu. Üstelik şarkının temposu zaman zaman değişiyor, bunun üstünde çeşitlemeler yapılıyordu. Sonunda asıl şarkı tanınmaz hal alarak kabile türkülerinden birine benziyordu. Bruce bunun bir ekin ekme şarkısı olduğunu fark etti. Hem bu sevdiği şarkılardan biriydi. Ilık birasını içerek kendini şarkının etkisine kaptırdı. Sesler bir arada bir fırtına gibi yükseliyor ve sonra yavaşlıyordu. O anda bir tenorun solosu halini alıyor ve yeniden olağanca gücüyle yükseliyordu. Tren de güneşte kuzeydeki yağmur bulutlarına doğru koşuyordu. Bir süre sonra Andre, Bruce'un altındaki vagona girerek adamların arasından ilerleyip Henry'nin yanına erişti. İkisi yan yana durdular. Andre başını kaldırıp uzun boylu adama bir şeyler anlatırken yüzünden çok ciddi olduğu belliydi. Henry ondan erkek bebek diye söz etmişti ve bu tam anlamıyla uygun bir benzetişti. Kehribar rengi iri gözlü, kadınımsı güzel yüzlü genç adama uygundu bu ad. Andre'nin başındaki çelik miğfer omuzlarına göre pek ağırmış gibi duruyordu. Bruce acaba Andre kaç yaşında diye düşündü. Henry'ye bakarken birden gülen genç adamı inceliyordu. Onun 20'sinden çok olduğunu sanmıyorum. Hem kiralık katile böylesine benzemeyen birini de hiç görmedim. Düşüncesini yüksek sesle belirtti. De Suriye gibi biri bu işe nasıl karışmış? Yanında oturan Mike karşılık verdi. Andre Elizabethville'de çalışırken savaş çıktı. Belçika'ya da dönemedi. Nedenini bilmiyorum ama özel bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Savaş başlayınca çalıştığı şirket kapandı. Bulabildiği tek iş de bu oldu sanırım. Engelin oradaki İrlandalı bana kiralık katil dedi. Andre'nin bu işle ilgisini düşünürken birden kendi durumunu anımsamıştı. Daha önce böyle olduğum hiç aklıma gelmemişti ama İrlandalı haklı galiba. Bizler kiralık katilleriz. Mike Haig bir an sesini çıkarmadı fakat konuşmaya başladığında sesinde her şeyi açıkça belirleyen bir nitelik vardı. Şu ellere bak. Bruce farkına varmadan denileni yaptı. İlk kez Mike'ın ince elleri olduğunu fark etti. Uzun parmaklı ellerde işlevi olan bir güzellik vardı. Bunlar bir sanatçıya ait olabilirdi. Mike ellerini hafifçe bükerek yineledi. Bunlara bak. Bunlar bir amaçla yaratılmıştı. Bu eller bir neşter tutacak, yaşam kurtaracaktı. Sonra ellerini gevşeterek kucağındaki tüfeğin üstüne bıraktı. İnce uzun parmaklarla mavi çeliğin hiçbir ilişkisi yoktu sanki. Ama bak, şimdi bunlar ne tutuyor? Bruce sinirlenerek kımıldadı. Mike Haig'in yine içini dökmesine yol açacak bir bahaneye meydan vermek istememişti. Tanrı'nın belası yaşlı budala diye düşündü. Neden her zaman buna başlıyor? Katanga'nın paralı askerlerden oluşan ordusunda geçmişten söz etmenin bir tabu olduğunu o da herkes gibi biliyor. Burada kimsenin geçmişi yoktur.
3. ayrımın sonu. Sayfa 46.